Ayrım 8, Cem Sultan, Mimturhan Tan, sayfa 87. Cem sahnede. Genç şehzadenin o sabah kurduğu danışma meclisi pek gürültülü oldu. Meclise bulunanların hepsi şehzadeyi padişah ilan etmekle birleşiyorlar ama davanın delilleri üzerinde birleşemiyor, fikir ayrılığına düşüyorlardı. Başta Lala Yakup Bey olduğu halde birçoğu Cem'in Bayezid'e bilgi, kuvvet ve cesaret bakımından üstün olduğunu beyannameye kaydetmek istiyor ve bunu padişahlığa hak etmek için yeterli görüyorlardı. Bir kısmı Cem'in henüz çocukken babası tarafından padişah vekilliğine layık görüldüğünü ve babasının sağlığında ona vekalet eden şehzadenin doğal olarak tahta konması lazım geldiğini halka anlatmak fikrini güdüyordu. Fatih'in Bayezid için yazdığı bilinen mektubu başlı başına bir delil olarak yaymak isteyenler de vardı. Bu konu üzerinde belki 2 saat tartışılmakla birlikte saltanat beyannamesinin metni bir türlü tespit edilemedi. Halkı kandıracak güçlü deliller üzerinde fikir birliğine varılamıyordu. Yazılacak şeyin hem kısa hem inandırıcı olması, bunun içinde en sağlam delillerle davayı süslemek gerekiyordu. Ama meclis ihtilaftan kurtulamıyordu. Cem bütün tartışma müddetince ağır davranmış, söze karışmamış, kendini kardeşine tercih ettirecek nedenlerin meclis tarafından bulunmasını beklemişti. Fikirlerin dağınıklığını görünce canı sıkıldı. Konuya hiç karışmamış olan Dimitrios Sofyan'a döndü. ''Son sözü de bari sen söyle. Bizim beyler sade kelime geveliyor. Ata alanın Üsküdar'ı geçmesini bekliyorlar.'' Zeki Rum 3 kere yer öptükten sonra ortaya bambaşka bir fikir attı. Amasya valisi hazretleri dedi, gerçekten Şevket Du efendimizin biraderidir ama rahmetli hünkârın şehzadeliğinde dünyaya gelmiştir. Oysa efendimiz cennet mekan pederiniz padişahken dünyayı şereflendirdiniz. Demek ki biraderiniz şehzade oğludur, cenabınız padişah oğlusunuz. Saltanat için en büyük hak efendimize buradan geliyor. Babanızın kanunnamede sizin adınızı anması, sizden bir varis gibi söz etmesi de bundandır. Dipnot: gerçekten Fatih meşhur kanunnamesinde şu fıkrayla Cem'i anmıştır. Oğlum şehzade edamallahu ömrühuya hüküm yazılmak lazım gelse böyle yazıla. Ferzendi ercümendi esad, ü emced varisi mülki Süleymani, nuri hadikai sultani, tacı rüsüs selatin, sahibül izzü vetkemkin oğlum Sultan Cem. Cem bu fikri beğendi ve onun beğenmesiyle diğerleri de susmak zorunda kaldı, tartışma kapandı. Bu temele dayanan bir beyanname kaleme alması şair şaidiye havale edildi. Eli kalem tutan her saraylı bu beyannameden 5'er 10'ar tane çoğaltacak, ulaklar da onları bütün Anadolu'ya dağıtacaklardı. Aynı zamanda Konya sokaklarında davullar, zurnalar çaldırılıyordu. Tellallar o gürültülü namelere kapılıp sokaklarda kümelenen halka Fatih'in ölümünü ve Sultan Cem Hazretleri'nin tahta çıktığını müjdeliyorlardı. Daha önce de işaret etmiştik, Cem'i bütün Karaman vilayetinin halkı sever, padişahlığını candan dilerdi. Onun nezaketi, cömertliği, güzelliği, gençliği halkın yüreğini kazanan birer etken olmakla bilhassa pehlivanlığı, silahşörlüğü herkesin hayranlığını kazanıyordu. Şehzadenin Selçuklu Sultanı Alaeddin tarafından Konya'da Larende'de birer pehlivanlık abidesi olmak üzere yadigar bıraktığı ağır gürzleri çocuk oyancağı gibi başının üzerinde fırıl fırıl çevirdiğini görenler derin bir haz içinde "Barekallah" diye bağırır ve "bize böyle bir padişah gerek" deyip içlerini çekerlerdi. Genç şehzade birkaç asrın pehlivanlarını imrendiren o tarihi gürzlere birçok ağır halka ekleterek pazısındaki kudreti çelik bir dille gelecek nesillere hikaye ettirmek inceliğini de göstermişti. Cem uzun boyluydu, gözleri mavi ve şehlaydı. Kalın kaşları burun köküne kadar çatıktı. Ağzı küçük, dudakları kalındı. Burun şahinvari, çenesi ufaktı. Kafası büyük, kulakları küçük, vücudu dolgundu. Kolları, kalçaları, bacakları gayet orantılıydı. Son derece çevik, her türlü zorluğa dayanıklıydı. Sıcağa, soğuğa, açlığa aman demezdi. Vücudunu sıcak suyla yıkadıktan sonra soğuk suya dalmak adetiydi. Mükemmel yüzerdi. Dipnot, Cem'i bu biçimde tarif eden Kudüs St. John tarikatı Vice Chancellor'ıdır. Kaursin Cem'i Rodos'ta görmüş ve onun tarihini yazmıştır. Bizim Katip Çelebi'nin Kürt beylerinden diye gösterdiği Şükrü namlı şairin yazdığı Manzum Selim namede Cem'in kumral saçlı, kumral sakallı ve kumral kaşlı olduğu yazılıdır. Karaman halkı onun muhteşem endamına, emsalsiz kuvvetine hayran olduğu gibi bu özelliklerini de bilir ve takdir ederdi. Gönüllerde o derece yer tutmuştu ki kadınlara ve çocuklara kadar herkes onun çok yemek yediğini, iştahının daima ateşli bulunduğunu, yemekleri çiğnemeden yutan bir obur olduğunu, kızartma eti sevip haşlamadan hoşlanmadığını, kavuna, üzüme, armuda bayıldığını, suyu şeker ekleyerek içtiğini, şarabı kokular karıştırarak kullandığını, çok terlediğini bilirlerdi. Dudaklarını genellikle sol tarafa bükerek dişlerini gösterdiği, sol gözünün kapağını sık sık indirip kaldırdığı da bilinenler arasındaydı. Genç kızlar aralarında şakalaşırken dişlerini parlatarak, gözlerini oynatarak onun taklidini yapar ve birbirlerine şehzadeye benzeyip benzemediklerini sorarlardı. İşte bu genel ilgi çaldırılan davul seslerini bir ezan gibi etkiledi ve binlerce halkı mabede yönelmiş adamların hareketiyle Cem'in sarayına koşturdu. Saltanatın büyük evlada geçeceğini bildikleri halde Karaman eyaleti halkının Cem'e duraksamaksızın ve düşünmeksizin katılmalarında, onun bayrağı altına koşarak canlarını fedaya hazırlanmalarında ruhi bir kırgınlığın da tesiri vardı. Karamanlılar Fatih'in galibiyetini genel ve özel olarak cezalandırmasını, kendi hükümdar ailelerini yine onun eliyle düşkünleştirilmesini affedemiyorlardı. Sorumlulukları alınmış ve kovulmuş ailenin geleceğini iade etmeye imkan yoktu. Bu imkansızlığı kapatmak ve Fatih'ten öç almak için onun iki oğlu arasında bir kanlı uçurum yaratmak istiyorlardı. Fatih'e düşman ve Cem'e dost olmak tuhaf bir ruh durumudur. Ama insan kitlelerinin bilinçsiz feveranlarında genellikle bu tuhaflık görülür. Zaten her savaş da aşağı yukarı birçok tezatı içerir ve yaşamak için ölmeye razı olmak savaşın en iyi tarifidir. Bununla beraber tarih Bayezid'e karşı Cem'i tutan Karaman halkının bu hareketinde Osmanoğullarına ısınamayan büyük bir zümrenin mahrem isyanını da sezer. Daha sonraki yıllarda Anadolu'nun çeşitli gerekçelerle yaptığı ayaklanmaların gerçek nedeni de budur. Her neyse Cem umduğundan fazla taraftar bulmuş, nispeten kısa bir zaman içinde büyüyecek bir ordu kurmuştu. Bu hazırlıklar sırasında İstanbul'dan da haberler alınmıştı. Bayezid'in 4000 süvariyle 8 günde Amasya'dan İstanbul'a geldiği, Yeniçeriler tarafından alkışlandığı, tahta çıkıp bahşişler dağıttığı öğrenilmişti. Bu haberler Cem için ayrı ayrı başarısızlık oluşturmuştu. Çünkü kardeşinin İstanbul'a girmesi, orduyla anlaşması, kendisini saltanat davacısı mevkisine düşürüyordu. Eğer erken davranıp İstanbul'a Bayezid'den önce girebilmiş olsaydı, padişahlık kendisinde, saltanat davacılığı sıfatı kardeşinde kalacaktı. Durum şimdi tersti, bu da hayra yorulamayacak kadar ağırdı. Bununla birlikte Cem ye ise düşmedi. Sükun içinde ayak atamadığı şehre zorla girmeye karar verdi. Kardeşinin işgal ettiği tahtı zorla almayı tasarladı ve ordusuna ileri yürüme emrini verdi. Anasını, karılarını, çocuklarını Konya'da bırakıyordu. Bahtı yar olup da başkenti ele geçirirse debdebeli alaylarla yanına getirtecekti. Bunu onlara da anlattı. Her birine veda ettikten sonra İrene'nin odasına yollandı. Aşkı ve hüsnünün ateşi kan yuvarları gibi damarlarında dolaşan bu kadınla daha samimi ve daha mahrem vedalaşmak istiyordu. Üstünde yol kıyafeti vardı, zırh giymiş ve birçok silah takınmıştı. Ama yüreği heyecan içinde İrene'nin vereceği zevkleri düşünüyordu. Dudaklarında binbir iştah, gözünde dumanlı bir sahne yaşatarak sessiz adımlarla odaya girmişti. Yumuşak gümüşten bir çemberin açılacağını, kendisini yatıştırıcı bir baskıyla yıkacağını umuyordu. Ve o baskının sarhoşluğunu şimdiden duyarak sendeliyordu. Ama odaya girer girmez sarardı, sallandı, perdeye tutunarak gücünü toplamak zorunda kaldı. Çünkü odada İrene yoktu. Zarif giyimli bir erkek dolapları karıştırıyordu. Harem dairesinde erkek, Bu Cem'in rüyada bile katlanamayacağı bir faciaydı. Kendinin tehlikelerle dolu bir maceraya girmek üzere bulunduğu bir anda, İrene'den ilahi muskalar kuvvetinde hatıralar toplamak istediği bir demde, böyle bir faciaya şahit olmak onu çıldırtmaya yeterliydi. Bu meşhur erkek kimdi? Nasıl bir cesaretle bu odada bulunuyordu? Nasıl bir hakla o dolapları karıştırıyordu ve İrene neredeydi? Cem mantığa yer veremeyecek kadar darlaşan beyninin acı dolu kıvranışları arasında muhakemesini kaybetmiş, hançerini çekmiş, İrene'nin yatağı ucunda dolaşan erkeği parçalamak için ileri atılmıştı. Eli havada yürürken sesinin yıldırımını da adamın üzerine saldı. ''Bremelun, sen kimsin?'' Cem'in odaya girdiğini sezemeyen adam bu çılgın haykırış üzerine başını telaşsız çevirdi ve genç şehzadeyi bulunduğu yerde mıhladı. Parmaklarında ecel taşıyan çılgın el kıvrılmış hançer yere düşmüştü. Küstah bir aşık, pervasız bir gönül hırsızı sanılan erkek bizzat İrene'ydi. Kafesi destarla örtülü şık başlığı altında sipahi kebesini andıran kısa kaftanı içinde fıkır fıkır gülüyordu. Cem önce hayret sonra hayranlık gösterdi. Efsanelerin hikaye ettiği en güzel erkek timsallerinden daha güzel olan bu yalancı erkeğin karşısında heyecana kapılıp kendinden geçti. ''Ah kafir'' dedi, ''Yusuf olmuşsun, onu da geçmişsin, başka bir afet olmuşsun.'' İrene güllerle, sümbüllerle, karanfillerle bezenen ve yürüyen mucizevi bir fidan gibi gözlerini güldürerek, yanaklarını gülleştirerek, dudaklarını çilekleştirerek ilerledi. Cem'in önünde diz çöktü, ellerini öptü ve bu buselerin sarhoşluğunu çoğultan baygın bir sesle sordu. ''Beğendin değil mi? Öyleyse Yusuf'unu kuyuya atma, zindan karanlığında bırakma, beraber götür.''
''Beraber mi?''
''Evet, beraber. Atının nalı olup yerlerde sürünmeye razıyım. Tek sana yakın olayım, sesini işitip kokunu alayım.''
''Mümkün mü? İyi düşün İrene, mümkün mü?''
''Sen istersen her şey mümkün olur.''
''Anam burada, çocuklarım burada, sen de burada kalmalısın. Ben ava gitmiyorum, savaşa gidiyorum. Seni kendi elimle tehlikeye atabilir miyim?''
''Kendini, kendi canını ateşe atıyorsun. Benim ne değerim var ki üzülüyorsun?''
''Sen benim sağlığımsın, ömrümsün, neşemsin.''
''İyi ya aslanım, sağlık bedende, hayat tende, neşe yürekte olur. Beni burada bırakmak, onları birbirinden ayırmak değil midir?''
Cem erkek kıyafetindeki İrene ile konuşurken kızın o kılığa girmekle kazandığı yepyeni güzelliği de derin bir çekimle inceliyordu. Aynı zamanda baht denilen hayata hakim gücün güzel ya da çirkin biçimlerde biçimlendiğini söyleyen masalları hatırlıyordu. Eğer kendi bahtı İrene'nin şu kıyafetinde cisimleniyorsa, hayatının daimi ve üçgen saadetlerden ibaret olacağına şüphe yoktu. Bu kadar güzel talihe sahip olan bir faninin nasibi elbette bahtiyarlık olacaktı. Dipnot: her insan talihinin yine insan suretinde temsil edildiğine inanılırdı. Talihin cisimlendirdiği bu gizli suret çirkin ya da güzel olurdu ve çirkinler talihe, güzeller iyi talihe örnek oluştururdu. Daha yakın zamanlara kadar İstanbul'da Eyüp civarında bir talih kuyusu bulunduğuna ve temiz yürekle o kuyu başına gidip de çağrılırsa çağıran adamın talihinin görüneceğine inananlar vardı. Cem böyle düşündü. Güzel kızı kendi talihinin örneği olarak kabul etti ve ayağına kapanan bu nefis timsali elemlendirmekten çekindi. Uzun düşüncelere kapılmadan olumlu cevap verdi.
''Peki İrene, dediğin olsun. Benimle bile gel. Ama üzülürsen suç benim değil. Çünkü yolumuzun dikenli olduğunu söyledim.''
''Senin yolundaki diken bana gül gelir.''
Sonra açıkladı, efendisinin savaşa hazırlandığı günden beri gözüne uyku girmediğini, sabahlara kadar yatakta kıvranarak bu ağır hicrandan kurtulmak çareleri aradığını, nihayet erkek kıyafetine girip orduya karışmayı tasarladığını anlattı.
''Ben'' dedi, ''odama geleceğini ummuyordum. İşin çok, başın karışık ama hazırlanmıştım. Babama yalvarıp bir de at hazırlatmıştım. Kolayını bulup buradan savuşacaktım. Gölgen olup sana kavuşacaktım. Galip geleceğin güne kadar da kendisini saklayacaktım. Şimdi sırrım açığa çıktı ama gönlüm daha hoş oldu. Yola izninle çıkıyorum.''
Cem İrene'nin zarif kabuğunu biraz çarpıttı, perçemlerini düzeltti, kaftanının düğmelerini, belindeki şalın kıvrımlarını evirip çevirdi.
Vallahi dedi, memnunum, sen bana bir alay çeri kadar kuvvet vereceksin. Ama senin erkekliğine kim inanacak, burası zihnimi gıcıklıyor.
Hiç üzülme aslanım, ben ata binip inmekte çok erkeği alt ederim. Zaten babamla düşüp kalkacağım, onun çadırında yatacağım. Sen çağırmayınca yanına gelmeyeceğim. Yüzümü de sarılı tutarsam kimse işkillenmez.
İnşallah.
İki saat sonra Cem bütün Konya kadılarının candan yükselttikleri dualar arasında ordusunun başında şehri terk ediyor. Güzel İrene de ordunun gerisinde ve babasının yanında at oynatarak aşığını izliyordu. Cem'in hedefi Bursa'ydı. Bu yeşil şehrin başkentliği kaybetmesinden beri çok yıllar geçmişti. Öyleyken geleneksel değerini koruyor, oraya sahip olanlar Osmanlı saltanatına el koymuş olacaklarını sanıyorlardı. Bu kanaat pek de boş değildi. Bursa, Anadolu'nun Rumeli yakasına en yakın olan büyük şehriydi. Orada kurulan hakimiyet, gerileri elde tutan ve Marmara'yı da geçmek yeteneğini taşıyan bir güç demekti. Bu yüzden Cem ordusunu Bursa üzerine yürütüyordu. Orayı ele geçirirse bütün Anadolu'nun hakimi konumuna geçecek, kardeşiyle de saltanatı yarı yarıya paylaşmış olacaktı. Bu durumda son kozu oynamak, Rumeli ile Anadolu'yu güreştirmek daha kolaydı. Planlar çizilmiş, görevler verilmiş ve herkes oynayacağı rolü bellemişti. Savaş günü askerin kumandanlığını Lala Yakup Bey ile Gedik Nasuh yapacaktı. Şimdilik ordu Cem'in emri altında yürüyordu. Savaş her zaman olduğu gibi o devirde de paraya ihtiyaç gösteriyordu. Bu ihtiyacın temini yükü de Defterdar Ahmet Bey'in omzundaydı. 15. yüzyılın bu hüdayi nabit iktisatçısı, yol boyundaki ve yakınındaki köylere, kasabalara, şehirlere Cem Sultan vergisi adlı bir salgın koyarak gerektiği kadar para topluyordu. Dipnot, hüdayi nabit, ekilmeksizin kendiliğinden biten. Verginin tahsildarları 20-30 bin kişilik bir orduydu. İstenilen parayı istenildiği anda veremeyen köy ya da şehir, bu 30 bin ağızlı tahsil memurunu birkaç gün doyurmak mecburiyetine düşerdi. Bu ikram o vergiden daha ağır olduğu için halk varını yoğunu ortaya koyup Cem Sultan vergisini ödemekle acele ediyordu. Bizzat şehzade de o zamanın deyimiyle mütemevvil denilen şöhretli zenginlere fermanlar yazarak külliyetli para getirtiyordu. Şurası muhakkaktır ki ordunun geçtiği yerlerin halkı ağır bir vergi ödemelerine rağmen Cem'in başarmasını istiyordu. Bayezid onlar için meçhul bir simaydı. Gözlerinin önünde parıldayan cesur ve genç kişiliği o meçhule tercih etmekte tereddüt göstermiyorlardı. Bu yüzden Cem'in ordusu yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi gün geçtikçe irileşiyordu. Şehzade giriştiği teşebbüste başarılı olacağına emindi. Kardeşinin hiçbir tarafta ve hiçbir zümre arasında sevilmediğine inanıyordu. Onu padişah olarak tanımış olan yeniçerilerin de kendisiyle karşılaşır karşılaşmaz fikirlerini değiştireceklerini umuyordu. O zaman Anadolu ile Rumeli arasındaki su yeşil bir çimen gibi göğsünü kendine açacak ve Bayezid kim bilir nerelere kaçacaktı. Cem'in şairleri, musahipleri, katipleri de aynı kanaati besliyor, galibiyetin kendilerinde kalacağına, saltanat zevkinin aralarında paylaşılacağına inanıyorlardı. Her uğradıkları yerde yapılan alkışlar, yükselen dualar da bu kanaati kuvvetlendirmekten geri kalmıyordu. Yalnız Lala Yakup Bey bu süreden ayrıydı, başka türlü düşünüyordu. Esasen o Fatih'in bendelerindendi. Cem'e hizmet etmekle beraber yüreğinde asıl efendisinin muhabbetini yaşatır ve Cem'in açık surette padişahlık hırsı taşımasına için için kızardı. Şu kadar ki bu hırsı çocukça bir dilek saydığı için İstanbul'a bir şey yazmaz, yalnızca gözlemekle yetinirdi. Ama Fatih'in ölümü gerçekleşip de Cem'in silahla sahneye çıktığını görünce fena halde üzülmüştü. Bir kere bu teşebbüste büyük bir haksızlık görüyordu. Küçüğün büyüğe silah çekmesini geleneğe, ahlaka, doğru özlülüğe uygun bulmuyordu. Sonra Cem'in iyi bir padişah olacağına da güvenmiyordu. Onun şairlerle diz dize gelip ve kafayı tütsüleyip mey diye, mahdup diye bangır bangır bağırmasından, sabahlara kadar saz çaldırıp köçek oynatmasından hiç de hoşnut değildi. Bayezid'in fazla afyon kullanmakla beraber dindar olduğunu biliyordu. Onun en büyük zevki din kitapları okumak, müneccimlik yapmak, elmas tıraş etmekti. Gerçi kadınlardan hoşlanırdı ama Cem gibi her güzele gönül vermez, haftanın 7 gecesini halvetlerde geçirmezdi. Bütün bunlar Yakup Bey'i kalben Bayezid taraftarı yapıyordu. Ama Cem'in yanında bu düşüncelerini, bu duygularını açığa vuramazdı. Kafasının koparılmasından korkardı. Kendisine verilen kumandanlığı da aynı korkuyla reddedememişti. Büyük bir azap içinde kıvranıyor, için için ıstırap çekiyordu. Lala Bey'in elemini artıran bir neden de bütün ordu arasında kendine uygun bir kafa bulamayışıydı. Herkes Cem'i pohpohluyor, Cem'i alkışlıyor, Cem'i haksızlığa sevk ediyordu. Yanlış bir yönü kabul etmekle birleşen bu kalabalık içinde kendisi pek kimsesizdi. Çok defa atının başını başka taraflara çevirip savuşmayı, haksız bir teşebbüsün başında bulunmak acısından nefsini kurtarmayı düşünüyordu. Ama bu kaçışına korkaklık anlamı verilmesinden çekinerek yine görev başında endişeleriyle baş başa kalıyordu. Bu adam dertleşecek tek bir adam bulsa sıkıntısı biraz azalacaktı. Ama bu bahtiyarlığa eremiyordu.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 98.